Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşe Kulin. Bu kitap mini kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 5. kaset B100'ü, sayfa 189. Ellerimin titremesini durduramadığım için zorlukla okuyorum yazıları. Annem bu okuduklarımın hiçbirini nakletmedi bana. Ben onun sadece 27 Mayıs'ı hazırlayan Nisan yürüyüşlerinde üstünde yeşil deri ceketi, elinde bir Atatürk resmiyle Harbiye Taksim arasında yürüdüğünü ve avaz avaz "Olur mu böyle, olur mu, kardeş kardeşi vurur mu?" diye Gazi Osman Paşa marşını söylediğini bilirdim anneannemin anlattıklarından. Onu, sarı saçlarını savura savura ve yakınındaki gençleri kendine hayran ede ede yürürken hayal ederdim. Aman neler çektirdi bize bu senin annen, derdi anneanne ve eklerdi. Ama sen anana rahmet okuttun. Niye anlatmamıştı annem bana bu ayrıntıları? 27 Mayıs konusu açıldığında takındığı tutumdan birkaç kez sabah yürüyüşüne çıkar gibi öylesine yürüyüverdiğini, sonradan da idamlardan dolayı yürüyüşlere katıldığına pişman olduğunu zannetmiştim. Boğazımda bir yumru, burnumu çeke çeke okumayı sürdürdüm. Polislerin yaraladığı gençleri kucaklayarak içeri taşıyordu arkadaşları. Kurşunların karşısında dört yana savrulan bizler yeniden Atatürk heykelinin etrafında toplanmaya başladık. Tam o sırada bir gürültü oldu. Birkaç polis cipi daha girdi bahçeye. Galip, "Aa, bakın çocuklar, rektörümüz buraya geliyor," diye bağırdı. Rektör yanında hocalarımızdan biriyle kapıdan çıktı ve en önde duran cipe yaklaştı. Cipin penceresine eğilip biriyle konuşmaya başladı. Ne konuştuklarını duyamıyorduk. Az sonra cipten iri yarı bir herifin indiğini ve rektörü göğsünden ittiğini gördük. Sendeleyen rektöre iki de yumruk attı ayı herif. Donup kalmıştık. Galip, "Yürüyün," dedi. Yerde yatan rektörümüzün yanına koştuk. Rektörün gözlükleri yere fırlayıp kırılmıştı. Patlayan kaşından kan akıyordu. Bir anda hepimiz rektörümüzü kurtarmak için polislerin üzerine yürüdük. Gözlerim birden inanılmaz biçimde yanmaya başladı. Çocuklardan biri, "Göz yaşartıcı bomba attılar," diye bağırdı. Gönül'le birlikte yere çömeldik, başımızı kollarımızla sardık. Oğlanlar polislerin üzerine yürümeye devam ettiler. Bu kez üstümüze kurşunlar yağmaya başladı. Bizi göz göre göre kurşunluyordu polis. Galiba bizi öldürecekler, gençliğimize doyamadan gidiyoruz," dedi Gönül. Ama hiçbirimiz yıkılıp kalmadığımıza göre demek havaya ateş ediyorlardı. Gençlerden biri yüksekçe bir taşın üzerine çıkarak Atatürk'ün Bursa nutkunu okumaya başladı. "Türk genci, inkılapların ve devrimin bekçisidir. Bunları zayıf düşürecek, en ufak bir kıpırtı duydu mu hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Baba, sana söz verdiğim halde bu olaylara karıştığım için beni bağışlayacağından eminim. Senin kızın olarak ben de tıpkı senin gibi inkılapların hayranı ve bekçisiyim. Bugün başıma bir şey gelirse beni anla ve affet babacığım. Kızım demokrasi ve özgürlük için savaşırken gitti," diye iftihar et benimle. İçimden hep bu sözler geçiyordu. Gözlerimden yaşlar fışkırıyordu. Ama yaşlar duygularımdan dolayı mı yoksa gözyaşı bombalarından dolayı mı akıyordu fark edemiyordum. Gözlerimiz yana yana ön kapıdan gruplar haline çıkmaya başladık. Bize atılan göz yaşartıcı bombaları yere düştükleri anda kapıp polislere geri fırlatıyorduk. Kapıdan çıkınca ne görelim, az ileride sıra olmuş polisler silahlarını üzerimize çevirmiş bizi bekliyorlardı. Mücadeleden vazgeçip arka kapıya yöneldik. Allah'tan bu kapıyı polis değil de asker tutmuştu. Askerin bize ateş etmeyeceğine emindik. Kapıdan usul usul çıktık. Sonra gruplar halinde toplanarak ara sokaklardan Beyazıt Meydanı'na doğru ilerledik. Pencerelerden, balkonlardan yarı bellerine kadar sarkan kadınlar, dükkanlarından dışarı fırlayan insanlar bize alkış tutuyordu. Biz de boğazımızı yırtarcasına katil polis ve başbakan istifa diye bağırıyorduk. Atatürk Köprüsü'nden geçerek Taksim'e çıkmak istedik. Köprüde polisler barikat kurmuşlardı. Mecburen yol değiştirip Eminönü'ne doğru yürümeye başladık. Niyetimiz Beyazıt Meydanı'na geri gitmek ve orada savaş veren arkadaşlarımızla buluşmaktı. Bize doğru gelen bir başka grupla birleşerek yürüdük. Beyazıt Meydanı'nı mahşer yeri gibiydi. Atlı polisler ellerinde kırbaçlarla kalabalığa dalıp kırbaçlarını sırtımızda şaklatıyorlardı. Biz de onları taş yağmuruna tutuyorduk. Polisler havaya rastgele ateş edip duruyorlardı. Çekilen polis ekiplerinin yerini taze kuvvetler alıyor, kızları yerlerde saçlarından sürüklüyor, hepimizi tekmelerle, coplarla kıyasıya dövüyorlardı. Biz de onlara yine taşlarla karşılık veriyorduk. İsabet alan polisler tabancalarını doğrultup bize doğru yaklaşmaya başladılar. Yaklaştılar, daha yaklaştılar. Göğüslerimizi açıp "Vurun haydi!" diye bağırdık. Polisler kurşunlarını göğsümüze değil de havaya sıktılar. Sonunda mermileri bitti. Medresenin arkasına çekildiler. Yerlerini yeni ekipler aldı. Bir kere daha tabancaya karşı taşla savaştık. Yerlerde sürüklendik. Coplandık, tekmelendik. Ben de yerlerde sürükleniyordum. Uzun saçlarım bir polisin avucundaydı. Canım o kadar acıyordu ki kafa derim kopacak ve saçlarım polisin elinde kalacak sanıyordum. Dizüstü sürüklenmekte olduğum için dizlerim parçalanmıştı. Galibim bana "Rengi gül, sırt üstü dönsene" diye seslendiğini duydum. Zor bela sırt üstü döndüm ve aman Allah'ım, aman Allah'ım. Önümde bir genç çocuk vardı. Sırtındaki yaradan oluk gibi kan akıyordu. Biri daha vardı. Bacakları yavaş yavaş bükülüyordu ama yürümeye devam ediyordu. Saçlarını eliyle arkaya atınca tanıdım. Bizim Cengiz'di bu. Yakın tarihin belgeleri vardı önümde. Annemin elinden çıkmış. Okurken gözyaşlarım deftere damlıyor, yer yer yazıların bozulmasına neden oluyor. Annemi polislerle dövüşürken hayal etmeye çalışıyor, beceremiyorum bir türlü. Son 10 yıldan beridir zamana direnen annem, zamanı yenerek kırışıksız, bakımlı ve şık beliriyor gözümün önünde. Yaşını yüzünde ele veren, sadece gözlerindeki sonsuz hüzündü. Onu da galiba bir tek ben yakalayabiliyordum bakışlarında. Şimdi elimde tuttuğum defterin sayfalarında gerili gerdanın, botokslu kaşların, boyalı saçların ardındaki gerçek insanı bulmaya çalışıyorum. Israrla, hasretle annemi arıyorum. Cengiz yaralandığının farkında değildi. "Çocuklar, dikkatli atın taşları, birbirimizi vuruyoruz," dedi önce. Sonra yere eğildi bir taş almak için. Ben o zaman gördüm pantolonunun kan içinde olduğunu. Bir çığlık attım. Döndü, bana bomboş baktı ve yere uzanıp kaldı. "Cengiz'i vurdular," diye bağırdım avazım çıktığı kadar. Saçlarım hala polisin elindeydi. Polis arkadaşımın yerde kan içinde yattığını görünce bıraktı saçımı, Cengiz'in yanına gitti. Başında duran polise aldırmadan birkaç kişi onu yerden kaldırdık, karga tulumu en yakındaki eczaneye götürdük. Başım o kadar çok acıyordu ki saçlarımın koptuğunu zannediyordum. Eczacı kafa derime baktı. "Bir hafta boyunca saçlarınıza tarak dokundurmayın, saç kökleriniz ödem yapmış çekilmekten," dedi bana. Defteri yatağa bıraktım. "Anne," diye söylendim kendi kendime. "Bunları bana anlatsaydın ya, ben de benzeri olayların içinde yaşayıp dururken senin öğrencilik yıllarında yaşadıklarını bileydim. Hiç kapılarımı sımsıkı kapatır mıydım sana? Ah anne, neden bu kadar uzak kaldık birbirimize? Kendini güzellikten örülmüş bir kafesin arkasına hapsettin ve iç dünyana girmeme izin vermedin." Yine aldım defteri elime, atlaya atlaya okudum. 28 Nisan 1960. Biz o gün asker gelip bizi kurtarana kadar çok yaralı ve bir şehit verdik. Beyazıt Meydanı'nda hürriyet için. Aklıma büyük babamla yaptığımız konuşmalar geliyor. "Hayatımda bir kere ihanet ettim Atatürk'ün partisine ve bedelini çok ağır ödedim demişti. Yaşım erip de ilk kez oy kullanmaya gideceğim gün. Kızım, oy vermeden önce çok iyi düşün. O bir tek oy o kadar büyük bir sorumluluktur ki insan hata yaptıysa sonra pişmanlığından, uykularından olur. Ne zaman pişman olduğundu büyük baba? Demokrasiyi o kadar çok özlemiştik ki milletçe 1950 yılında ilk ve son olarak bana ters düştüğünü bile bile devrimleri yapanların partisine oy atmadım. Toprak ağası mıydım? Çiftim, çubuğum mu vardı? Yoksa hacı, hoca, tarikat mensubu, eşim, dostum, yakınım mı vardı? Yo. İşi neydi Cumhuriyet ilkelerinden taviz veren bir partide benim oyumun? Ama memlekette herkes artık bir değişimden, yeni bir soluktan yanaydı. Kırılası ellerimle gittim, demokrasiyi yerleştireceklerine sandığım insanlara oy verdim. Onlar ne yaptılar? Kaderimizi değiştirecek olan köy enstitülerini kapattılar. Ticanileri başımıza çıkardılar, tahkikat komisyonunu kurdular. Başbakanları, kendime asla sabık başbakan dedirtmeyeceğim diye beyanat verdi. Abi adam, seçimle çekilip gitmesini bilemeyeceksen, oraya kazık kakmaya geldinse ne günah vardı 500 yıllık hanedanın? Babalarımız padişahın gidişine Egeli bir toprak ağası gelsin de bizi ilelebet idare etsin diye mi katlandılar? Demokrasi gelsin, batı devletleri gibi uygar olalım, insanca yaşayalım diye kuruldu bu cumhuriyet diye anlatıp dururdu büyük baba, heyecanını hiç kaybetmemiş sesiyle. Annem onun kızıydı. Aynı heyecanı, aynı kaygıları taşıyordu. Büyük babamı olayı biraz abarttığını düşünerek hoşgörüyle dinlemişim de annemi dinlemeye niye vakit ayırmamışım? Anneleri dinlemek kızlara ağır geldiği için mi, yoksa annemi küçümsemeye kararlı olduğum için mi? Anne, kabahat bendeydi. Senin güzelliğinin kafesine hapseden ve sana yaklaşmaya korkan aslında bendim. Bıraktım defteri elimden. Pencereye gidip dışarı baktım. Hiç kalkmayacağını zannettiğim kar güneşin etkisiyle eridi eriyecek. Ne tuhaf. Yaşamımızdan her şey bir anda geçip gidiyor. Kalıcı olan hiçbir şey yok. Ne kar, ne yağmur, ne insanlar, ne durumlar, ne de duygular. Yeniden oturdum annemin yatağına, diğer defteri karıştırmaya başladım rastgele. Bu defterde 70'li yıllar yazılı. Benim adım çok sık geçiyor. Kızımı karakola aldılar diye yazmış annem İlk tutuklandığım günün akşamında. Benim onun yaşındayken yaşadıklarımı, demek ki şimdi de o yaşayacak. Hoyrat, kaba adamların elinde hırpalanacak, tokatlanacak, hakarete uğrayacak, aşağılanacak benim kızım. Oysa ben ona bir fiske vurmadım hayatım boyunca. Gözümden sakındım onu. Ya elektrik verirlerse, coplarlarsa, işkence ederlerse, ırzına geçmeye kalkışırlarsa. Allah'ım, yardım et bana. Kızımı ellerinden en az hasarla kurtarabilmem için yardım et. Sayfaları atlıyor, yine okuyorum. Nedim nihayet emniyet müdürüne konuşabildi bugün. Yarın çıkarıyoruz Ayda'yı. Saçını kesmişler. Kilo vermiş, bunalımdaymış. 12 gün sonra ilk kez göreceğim kızımı. Elim ayağım titriyor. Bu geceyi nasıl geçireceğimi bilemiyorum. Onu kesik saçları, solgun yüzüyle gördüğümde ne yapacağımı da bilmiyorum. Ağlamamalıyım, heyecanlanmamalıyım, çözülmemeliyim. Hele İngiltere'ye yollanacağı ona bildirilirken sakin ama çok kararlı olmalıyım. İtiraz edecek, direnecek. Sıkı durmalıyım. İstanbul'daki tüm kiliselerde mum yaktım. Tüm yatırlara adak adadım. Yeter ki gitsin, bu bataktan, sonu gelmeyen bu kavgalardan kurtulsun. Burada kalırsa arkası gelecek. O solcu oğlanın peşinde yine eylemlere katılacak, yine tutuklanacak, yine hırpalanacak. adım gibi biliyorum. Çünkü inatçı, dik kafalı ve ukala. Tıpkı benim gibi kızım. Elimdeki defter annemin beni kendine benzettiği satırlarla bitiyor. Kendinin de inatçı, dik kafalı ve ukala olduğunu itiraf ettiği için şaşkınım. Bunlar onun bana yakıştırdığı sıfatlardı. Öğrenci olaylarına karıştığım, ailemi üzdüğüm için hak ettiğim sıfatlarım. Benim için üzülmüş, ağlamış, uykusuz geceler geçirmiş. Oysa ben hep onu bana kayıtsız zannetmiştim. Kocasına laf gelecek diye korkuyor sanmıştım. Bu anıların bir devamı olmalı. Diğer defterleri de bulup okumalıyım. Hayatım boyunca güzelliğini kıskandığım için uzak kaldığım annemi hiç olmazsa defterlerinde tanımalıyım çok geç olmadan. Başka defterler bulmak için çekmeleri açıp kapıyorum. Dolapların tepesine uzanıyorum bir iskemleye çıkarak. Elbise dolabının arkalarına yerleştirilmiş kutulara bakıyorum teker teker. Mektupları, eski resimleri, miadı dolmuş pasaportları, banka defterlerini yerlere saçarak hırsla, ihtirasla arıyorum annemin el yazısıyla yazılmış diğer günlüklerini. Mutlaka başkaları da var. Tıpkı benim gibi kızım. Okuyacağım son satır olmamalı. Annemin satırlarından bana akan sevgiye doyana kadar okumalıyım her birini. O da bir anda yerlere saçılmış resimlerle, kağıtlarla savaş meydanına dönüyor. Ben bir çılgın gibi elime geçenleri savura savura aramaya devam ediyorum. Gardırobun üzerinde bir şapka kutusu ilişiyor gözüme. İskemlenin üzerine olmama rağmen yetişemiyorum. İnip bir askı alıyorum elime. Tekrar çıkıyorum iskemleye. Askıyla kendime doğru çekmeye çalışıyorum kutuyu. Başardım. Kutuyu yakalayıp atlıyorum yere. Kutu fırlıyor elimden. Kapağı bir yana, içindekiler öte yana saçılıyor. 3-5 eski şapkanın arasından kağıtları sararmış birkaç defter daha düşüyor. Bunları niye bu kadar büyük bir özenle saklamış acaba? Hakkım var mı annemin dünyasına girmeye, anılarını okumaya? Olmadığını biliyorum. Defteri tutan ellerim yanıyor. Hatıralarını okumaya başladığım andan beri yüz kızartıcı bir suç işleyen insanların tedirginliği içindeyim. Ama içimden bir ses, hakkım var diyor. Hakkım var. Bu yazıları okudukça onu tanıyabileceksen, onu sevmeyi başaracaksan elbette hakkım var. Ben bu sese kulak vermeyi seçiyorum. Annemin çoğu yaşanmış ömrümden geri kalan kısa zamanı değerlendirebilmek için okumalıyım bunları. Yere saçılmış defterlerden birini alıp karıştırmaya başlıyorum. Anneannemle 3 günden beri konuşmuyoruz. Dargınız. Beni nişanlıma karşı küçük düşürdüğünü, rezil ettiğini bir türlü kabul etmiyor. Asıl ben küçük düşürmüşüm kendimi ve ailemi. Neden mi? Bir gece içkiyi fazla kaçırdığım için. Hiçbir arkadaşıma bana yapılan baskılar yapılmıyor. Hiçbir arkadaşım değil nişanlısıyla, arkadaşlarıyla bile bir gece gezebilmek için benim yaptığım gibi ailesine yalvar yakar olmuyor. Ailenin tek çocuğu ve tek torunu olmamın bedelini ağır ödüyorum. Büyük teyzelerim, anneannem, annem sevgileriyle, aman başına bir şey gelmesin endişeleriyle boğuyorlar beni. Ailemdeki kadınların hiçbiriyle anlaşamıyorum, geçinemiyorum. Zamana uyacaklarına, beni kendi gençliklerinin değer ölçülerine çekmek istiyorlar. Hiçbir olayı kendi ölçüsü içinde değerlendiremiyorlar. 40 yılın birinde içip sarhoş olmak bir büyük trajediye dönüşüyor. Sırf dırdırlarından kurtulmak için nişanlandım, yine de kurtulamadım dillerinden. Keşke hepsi kokuşmuş fikirleriyle birlikte tarihin derinliklerinde kaybolsalar. Geçmiş zaman kumkumaları, abartı kraliçeleri, anneannemin Murat'a yaptıkları aklıma geldikçe içimden ağlamak geliyor. Ellerini bir beline dayaması eksik kalmış mahalle karıları gibi. Oğlum sen ne yaptın buna? ne içirdin buna, bunu bu hale nasıl getirdin diye bağırıp duruyor. Bu diye söz ettiği benim. Benim bir adım var ama anneannemin aklıma gelmiyor adımı söylemek. Ezile büzüle. Vallahi bir şey yapmadım efendim diyor Murat. İçkiyi biraz fazla karıştırmıştı da sanki kendi hiç içmemiş gibi. Ne içti bu? Öldüreceğim anneannemi. Niye bu diyor bana. Doğrulmaya çalışıyorum yattığım yerden ama beceremiyorum. Yer gök birbirine giriyor. Başım yastığa düşerken öğürüyorum. Kusa kusa içi dışına çıktı kızın. Ne içirdin torunuma? Rakı. Rakı mı? Deli misin oğlum? Bu yaşta kıza rakı içirilir mi? Konsomatris mi bu? Yine bu. Yattığım yerden bağırıyorum. Bana bu deme diye. Sen sus. Sen hiç konuşma. Seninle sonra hesaplaşacağız. Murat'a dönüyor. Ben de seni adam zannedip sana torunuma emanet ettim. Onun içki içmediğini bilmiyor musun sen? İlk kez içtiğini bilmiyordum. Söylemedi. Söylemesi mi lazımdı? Nişanlısı olacaksın. İnsan nişanlısını kollamaz mı? Akşam Ankara'ya telefon bağlatacağım. Anasıyla babası gelsinler, alsınlar kızlarını. Ben bu mesuliyetin altında kalamam. Sabahlara kadar sürtüyorsunuz. Meraktan deliye dönüyorum. Sonra neredeyse sabaha karşı içki komasında getiriyorsun torunumu. Yattığım yerden çırpınıyorum. İlk defa eve geç döndüm. Hep saat 12'yi vururken kapıda bitmez miyim? Kül kedisi gibi demeye çalışıyorum ama boşuna. Anneannemin çenesi durmadığı için duymuyor beni. Yattığım yerde ağlamaya başlıyorum. Vallahi rakıdan değil. Zaten azıcık bir şey içti. Hesapla birlikte küçük kadehlerde bir ahududu likörü mü ne getirdilerdi ikram olarak. O fena çarptı hepimizi. Murat hep alttan alıyor. Babası hele bir gelsin, size neyin yapacağını, neyin çarpacağını o zaman görürsünüz. Ben şimdi gideyim, sonra yine gelirim diyor Murat. Murat çıkınca anneannem yastığa düşmüş beyaz tülbenti başucumda duran tasta ıslatıp alnıma koyuyor yeniden. Sımsıkı yumduğum gözlerimi hiç açmıyorum. Uyuduğumu sanıp kendi kendine konuşuyor. Küfelik etmiş kızı. Allah'ın cezası. Zıkkımlanmak istiyorsan kendi başına içsene. Kızıma ne diye içiriyorsun rakıları? Yok yok, bunlardan koca filan olmaz. Söyleyeceğim telefonda anasıyla babasına. Bir an önce gelin buraya, bu nişanı bozun diyeceğim. Bunu da alsınlar Ankara'ya götürsünler. Okuyacaksa orada okusun. Bu deme bana diyemiyorum. Dilim damağım kurumuş. Başım zonkluyor. Midem bulanıyor. Ağzımın içi zehir gibi. Dün gecenin sadece başını hatırlayabiliyorum. Murat, Rona, Gönül, Sevda. Birileri daha vardı. Upuzun bir masadaydık Bakırköy'deki meyhanede. Avaz avaz şarkı söylüyorduk. Deli gibi eğleniyor ve hayatımda ilk kez rakı içiyordum. Sonra rakıyı sevmediğime karar verip limonlu vodka istedim. İçtim. Bir tane daha içtim. Bir de yemeğin sonunda yüksük kadar kadehlerde getirdikleri o tatlı içki. Midem fena bulandı. Tuvalete gitmek için ayağa kalkınca aman tanrım, rezalet, dizlerim çözülüyor, yıkılıyordum. Murat'ın koluna asılıp zar zor dışarı çıktım. Kustum. Üstüm başım battı. Rezil oldum. Eve dönmek istedim. Sonrasını hatırlamıyorum. Arabaya mı bindik? Meyhaneye geri mi döndük? Beni eve kim getirdi? Kim kusmuklu giysilerimi çıkardı üstümden? Kim yatırdı yatağıma beni? Kim soydu? Herhalde anneannem. İnşallah anneannem. Yüzümde kocaman bir gülümsemeyle okuyorum defteri. Nenem telaşlı halleriyle gözümün önüne beliriyor. Babamı pek sevmediğini bilirdim. Demek daha annem nişanlıyken bozulmuş araları rakı yüzünden. Birkaç sayfa atlıyorum. Yazıları tükenmez de yazmış olmalı. Silinmiş, zor seçiliyor bazı satırlar. Mürekkebi hala okunur nitelikte bir sayfadayım şimdi. Öyle bir gece içkiyi fazla kaçırdı diye sürekli bulanmaz insanın midesi. Sen bir doktora görünsene, dedi Gönül bugün. Korkuttu beni. Meyhane akşamından beri her sabah başım dönüyor, midem bulanıyor. Arkadaşımın peşine takılıp onun doktoruna gittim. Kurbağa testi istedi. Neden? Deli mi bu doktor? İtiraz ettim ama içime de bir kurt düştü. Gönülle doktordan çıkıp hemen oralardaki bir laboratuvara girdik. Ertesi sabah laboratuvarda sonucu beklerken dizlerim titriyordu. Neticeyi bir zarfın içinde elime tutuşturdular. Açtım. Sonuç pozitif. Ne demek oluyor bu? Şu demek oluyormuş. Hamileyim. Kapıdan çıkar çıkmaz merdivenlere çöktüm. Kalkamıyordum yerimden. Gönül karşıdaki pastacıdan telefon etti Murat'a. Murat'ın kuyruklu mavi şavrölesi az sonra laboratuvarın önüne geldi. Arabadan indi. Apartmana girdi Murat. Yanıma erişti. Ben gideyim de siz konuşun, dedi Gönül. Ben hiçbir şey söylemeden öylece oturuyordum merdivenin üçüncü basamağında. Taşın üstünde üşüteceksin. Kalksan oradan, dedi Murat. Bende çıt yok. Gel arabaya binip Boğaz'a gidelim, yolda konuşuruz, dedi. Robot gibi kalktım, peşinden gittim, ön koltuğa oturdum. Kendini böyle harap etmene gerek yok, dedi arabayı çalıştırmadan önce. Kendimi sanki harap ediyormuşum gibi. Sadece susuyordum ben. Şoktaydım. Ne istiyorsam onu yaparmışız. İstersem aldırır, istersem hemen evlenirmişiz. Ne istediğimi bilmiyorum ve hiçbir şey de hissetmiyorum. Tüm duygularım donmuş, uyuşmuş sanki. Nasıl oldu bu, diye sordum. Bilmiyorum, dedi. Nasıl bilmezsin? O gece bende de film kopmuştu, rengi gül. Ben de hiçbir şey hatırlamıyorum, dedi. Kustuktan sonra beni hemen eve götürmedin mi, diye sordum. Önce Rona'lara uğradık. Birer kahve için de açılın benim evde, dediydi Rona, dedi. İşte ona gittik, kahve içtik. Sen kendini çok kötü hissediyordun. Başın dönüyordu, ayakta duramıyordun. Rona'nın yatağına uzandı. Ben de biraz uyursam açılırım diye yanına uzandım. Hatırlamıyorum. İnan olsun hatırlamıyorum. Yaşlar pıtır pıtır dökülmeye başladı yanaklarımdan aşağıya. Ağlama, dedi Murat. Hemen evleniriz. Bu yüzden mi evlenelim, dedim. Nişanlı değil miyiz biz? Zaten evlenecek değil miydik, diye sordu. Ben böyle evlenmek istemem, dedim. Aldırırız o halde, dedi. Kime aldırırız, nerede aldırırız, diye sordum. Doktora elbette, dedi. Şişli'nin arkalarında bir doktor varmış bildiği. Daha beter ağlamaya başladım. Hayatımızın dönüm noktasını oluşturması gereken bir mutluluk anını her ikimizin de hiç hatırlamamasını mı yanayım? Bebeği aldırmaya kalkarsam, Şişli'nin arka sokaklarında bir muayenehanede ruhuma yiyeceğim darbeyi mi yanayım? Ya da evlenecek olursak, tüm yaşamım boyunca sırtımda taşıyacağım evlenme nedenine mi? Murat'a bir türlü iletemiyorum duygularımı. Hiçbir şey anlamıyor nişanlım. Biz zaten evlenmeyecek miydik, deyip duruyor. Belki de evlenmeyecektik. Boğaz yolunda arabada öpüştüğümüzü gören ve anneme gammazlayan komşumuz olmasaydı evde kıyametler kopmayacak, annem ve anneannemle birbirimize girmeyecek ve babam bu şamatacı kadınların yüzünden nişanlanmamda ısrar etmeyecekti. Bu bebek kesin ben olmalıyım. Annemle babamın nasıl yaptıklarını hatırlayamadıkları kızlarıyım. O yüzden mi babam bana bu kadar ilgisiz kaldı acaba? Bir sevişmenin, üstelik de ilk sevişmenin ancak saniyelere yayılan zevk anını bile hatırlatamayan bir çocuk ben. Bir hafta yatağımda sabahlara kadar ağlayıp durduktan sonra kesin kararımı bildirdim Murat'a. Bebek kalacak. Ama şunu bil ki bebek hayatımızı bir ölçüde engelleyecek, dedi. Nasıl, diye sordum. İstediğimiz gibi gezip tozamayacağız, seyahat edemeyeceğiz mesela, dedi nişanlım. Geceleri de avaz avaz ağlayacak, dedi. Ama nasıl olsa bebeğe bakacak olan sensin, karar senin, dedi. Sen bebeğine bakmaz mısın, diye sordum. Beni kaka temizlerken düşünebiliyor musun, dedi. Düşünemiyorum. Kendimi de düşünemiyorum kaka temizlerken. Ama içimde başlayan yaşamı engellemek gelmiyor elimden. Dizlerimin üstüne çökmüş olduğum için kemiklerim acımaya başlayınca yerimden kalkmaya çabalıyor, beceremiyorum. Bacaklarım uyuşmuş. Bacaklarımı uzatarak oturuyorum halının üzerinde. Varoluş hikayemi okurken öylesine kapılıp gitmişim ki aklıma bile gelmiyor yerden kalkıp koltuğa oturmak. Dehşete kapılıyorum düşünürken. Annemin rahminde filiz veren bir çekirdekmişim bir zamanlar. İstese beni 5 dakikaya aşmayacak bir zaman dilimi içinde kazıtıp söküp atabilirmiş içinden. Olmayabilirmişim. Sadece onun kararıyla önce kel bir bebek, sonra kıvırcık saçlı bir küçük kız ve en sonunda da Aslı'ya can verecek bir genç kadın olmuşum oysa. Varlığımı bu denli anneme borçlu olmayı idrak etmemin huzursuzluğuyla kıpırdanıp duruyordum halının üzerinde. Hayatıma hiç katılmamış olan babam, dünyaya gelişimde de tek bir sperm iletmekten öte rol oynamamış demek. Gerçek bir yetimim ben. Babamı üzdüm. Murat'la bir ay içinde evlenmeye karar verdiğimizi söylediğimde bembeyaz oldu yüzü. Hani üniversiteyi bitirmeden evlenmeyecektin? Hani söz vermiştin bana tahsilini tamamlayacağına dair, deyip durdu. Annemin tesiri altında kalıp, bu gençle arabalarda dolaşacaksan nişanlanırsın, ailene laf getirtmezsin, diyen kendi değildi sanki. Sen istemedin mi nişanlanmamızı, dediğimde. Nişanlılık birbirinizi tanıma sürecidir. Sen bu süreci kullanmıyorsun kızım. Sonra ileride pişman olmayasın, dedi. Ah baba, etraf ne der uğruna, farkına bile varmadan ne gereksiz yanlışlara sürüklendiğimizi sen de fark ediyorsun değil mi? Nişanlanmamış olsaydık beni akşam gezmelerine bırakmayacaktınız. Bir gece bir sahilde öğre öğre kusmam ile sabah yatağımda zombi gibi uyanmamın arasında iradem dışında başıma gelenler şimdi yaşamıma yön vermekteler. Başıma nelerin geldiğini bilmiyorum. Canım acıdı mı, kanadım mı, hoşuma gitti ve zevk aldım mı, almadım mı, korktum mu, hiçbir fikrim yok. Ama bir şey biliyorum ki bu bana bir ders oldu. Bir daha hangi şartlar altında olursa olsun bilincimi asla kaybetmeyeceğim. Gerekirse ağzıma bir damla bile alkol koymamaya razıyım. Hayatımın sonuna kadar bir saniyesini dahi hatırlamadığım bir an olmayacak yaşamımda. Babama hemen evlenme kararımı bildirirken de çok bilinçliydim. Seçimimi günlerce düşündükten sonra salim kafayla yaptım. Bebeğim doğacak, benim olacak ve ben onu çok seveceğim. Tıpkı annemle babamın beni sevdikleri gibi. Kapı vuruluyor. Ne var? Portakal suyunu hazırladım. Getireyim mi? İstemiyorum Fatma. Gitmesiyle dönmesi bir oluyor Fatma'nın. Kapalı kapının ardından sesleniyor yine. Şu yokuşun dibindeki bakkal geldi. Hani hep alışveriş ettiğimiz. Seni istiyor. Neden? Geçmiş olsun diyecekmiş. Meşgul dersin. Kimseye çıkmayacak mısın gelen olursa? Komşulara filan. Kapıdakini sen sav hele, ilgisine teşekkür et, yolla. Kadın giderken bağırıyorum arkasından. Fatma, beni telefona filan çağırma emi. Dinleniyorum biraz. Fatma kapıdan uzaklaşınca yerlere saçılmış defterleri, şapkaları, resimleri toparlayıp yerlerine kaldırıyor. Goblen kaplı kutudan çıkanları son okuduğum defterle birlikte tekrar kutuya kilitliyor. Kutuyu dolabın üst rafındaki çantaların arkasına yerleştiriyorum itinayla. Anahtarı çantama atıyorum. Banyoda soğuk su çarpıyorum yüzüme. İçimde sebebini bilmediğim bir sevinç var. Bugüne dek görmezliğe geldiğim örümcek ağı gibi şeffaf, ince ama güçlü bir sevgi bağı beni sımsıkı anneme bağlıyor sanki. Saçlarımı tarıyorum annemin fırçasıyla. Aynanın önünde duran kremlerin arasından soğuk havada kullanılması gereken koruyucuyu seçip yüzüme biraz sıkıyorum tüpten. Elimle yayıyorum yanaklarımı. Oh, ne hoş bir his. Sanki cildim yumuşayıveriyor parmak uçlarımın altında. Aynanın önünde bir ruj ve bir rimel de var. Ruju dudaklarıma, rimeli kirpiklerime sürüyorum acemi hareketlerle. Aynadan hoş biri bakıyor bana. Bir krem, bir ruj ve bir rimelle yorgun, uykusuz ve mutsuz bir kadın yüzünün bu kadar değişebilmesi olası mı? Makyaj malzemeleriyle annemin dünyasına geri döndüm. Bildiğim sularında yüzüyorum anamın, rahatlıyorum. Portmantodan mantomu alırken yakalanıyorum Fatma'ya. "Nereye gidiyorsun Ayda abla?" diyor telaşla. "Hastaneye kadar. Ben de geleyim." "Hayır, sen kal. Bak, gelen giden oluyor. Kapıya, telefona cevap verirsin. Belki Aslı uğrar." "Ha, Ayda abla, az daha unutuyordum. Cebini masanın üzerinde bırakmışsın. Zinet dadı aradı. Ne zaman geleceğini sordu. Köfte yapmış sana, yemeğe bekliyormuş." Uzattı telefonu alıp çantama atıyorum. "Niye söylemedin bana?" "İşte söyledim ya. Telefon ettiğinde söylemeliydin." "Ama abla, beni rahatsız etme demedin miydi?" "Doğru," dedimdi Fatma. Mantom omuzlarımda, asansöre beklemeden merdivenlerden aşağı koşuyorum. Hava almaya ihtiyacım var, biraz yürümeye, kafamı toplamaya ama en çok da annemi görmeye. Hızlı adımlarla çıkıyorum yokuşu hastaneye doğru. Soğuk hava kendime getiriyor beni. Birkaç saattir okuduklarımı hatırlamaya çalışıyorum satır satır. Şimdi gidip annemin yüzüne dikkatli de bakacağım. Bunca yıldır hiç bakmadığım gibi. Eminim anında, dudaklarının kenarlarında, şakaklarında, yanaklarında bir takım çizgiler göreceğim. Hatıra defterlerine yaşamımın, benim bilmediğim anılarını yazan annemin yüzünde dikkatli bakarsam tüm estetik müdahalelere rağmen iç dünyasına ait daha önce fark etmediğim işaretler bulacağıma inanıyorum. Koştura koştura boşuna tırmanmışım yokuşu. Annemin yüzüne değil yakından, camın arkasından bile bakamayacakmışım meğer. Yoğun bakımdan çıkarmamışlar henüz. Yatağının başına üşüşmüş doktorların işlerini bitirmelerini bekliyorum cam bölmenin ardında. Az sonra çıkıp yanıma geliyorlar. "Ne oluyor?" diye soruyorum telaşla. "Bir sorun mu var?" "Olur böyle şeyler," diyor genç bir doktor. "Çaresine bakıyoruz." "Nasıl şeyler? Ne oldu kuzum?" "Tansiyonunu düşüremedik. Bir başka ilaç verdik şimdi." "Yanına giremez miyim?" "Şu anda mümkün değil. Belki yarın." "Evinden bazı eşyalar getirmiştim. Hangi odaya çıkacağı belli mi?" "Değil maalesef. Çıkacağı zaman hangi oda boşalmışsa o odayı vereceğiz. Refakat istiyor musunuz? Odayı ona göre ayarlayalım." "Hasta bakıcı mı?" "Hasta bakıcılara yatak gerekmez. Yanında kalmak istiyorsanız ya da başka biri kalacaksa refakatçi için ikinci bir yatak konacak odaya." "Aa, elbette. İsterim yanında kalmak. Evet evet." Doktor uzaklaşıyor. Hiç düşünmeden "ben kalırım" diye verdiğim için pişmanım biraz. Nasıl yaparım acaba? Gece hastanede yatıp gündüz üniversiteye mi giderim eve uğramadan? Okula haber veririm diye düşünüyorum. Annem hasta derim, başında beklemem lazım. Bana bir süre izin verirler. Ne de olsa özel üniversite. Kuralları gevşek tutmak ellerinde idarecilerin. Her işte bir hayır vardır. Şimdi devlet üniversitelerinin birinde olmadım. yapamayabilirdim bunu. Sinan ne kadar küçümsemişti beni özel üniversitede hocalığı kabul ettiğim için. 20 yıl önce halk düşmanı saydığımız adamların kurumlarında ders mi vereceksin demişti. Evet demiştim. Sen Gümüşlük'te mandalinalı vodkalı içerken içimizden birinin para kazanması gerekiyor. Kızımızın eğitimi tamamlanmadı henüz. Bir uyumsuzluk örneği idi benim kocam. Zamanla ve zamana göre değişemiyordu bir türlü. Ne sular akmıştı köprülerin altından 20'li yaşlarımızdan bu yana. Her şey değişmişti. Dünya değişmişti. Ekonomi sınavlarında hocaların sınav soruları hala 20 yıl öncesinin aynıydı. Ne var ki soruların yanıtları değişmişti yılların içinde. Berlin duvarı yıkılmış. Rusya'dan sistem çökmüş. Soğuk savaş sona ermişti. Bir tek kocam değişemiyordu nedense. Kuru bir dal gibiydi. Asla eğilemeyen, bükülemeyen, yeşeremeyen, tomurcuklanamayan. Küskünler diyarına, sürgüne taşımıştı kendini. Aramıza buzdan bir duvar koyarak. O duvarın örülüşüne katkıda bulunduğumu yadsıyamazdım. Tartışmalarımızın birinde kendimi tutamamış avaz avaz. İyi ki ayrıldın üniversiteden. Senin gibi düşünen dinozorlar yeterli hasarı yapmaktalar zaten bulundukları noktalarda. Böylece gençlerin yanlışlara odaklanmalarına ve dolayısıyla ülkenin olduğu yere çakılıp kalmasına, bir türlü sirkinlenememesine bizzat katkıda bulunmamış oluyorsun hiç olmazsa diye bağırmıştım. Baka kalmıştı bana, yaralı bir hayvanın acı çeken gözleriyle bakar gibi. Kocamın üniversite yıllarımızda içimi titreten mahzun bakışları bir süredir sadece bıkkınlık ve acıma duyguları uyandırmaktaydı bende. Şu anda ise bir başka buzdan duvarın önünde duruyordum. Annemle beni ayıran, 2 metre ötemde yatan annem, benim onu içim ezilerek seyrettiğimi, onun için ölesiye kaygılandığımı, iyileşmesi için dualar ettiğimi bilmiyordu. Tıpkı benim ilk gençliğimde onun da benim için yaptığı gibi. Aramıza duvarı ben ellerimle koymuştum. Şimdi o duvarı aşarak ulaşmak istiyordum anneme ama bu kez de gerçek bir cam bölme ayırıyordu bizi. Avuç içlerimi cama yapıştırıp çaresizlik içinde bekledim bir süre. Bildiğim bütün duaları okudum. Çabucak sağlığına kavuşması için. Ayaklarım geri geri giderek ayrıldım oradan. Merdivenleri indim, uzun koridoru geçtim, çıktım hastaneden. Kuru soğuğu ciğerlerime çeke çeke ve ağzımdan buharlar çıkara çıkara yürüdüm, evime gittim, Zinet tadının sıcaklığına sığınmaya. Kızarmış köfte kokusunu duyunca ne kadar acıktığımı fark ettim. Dadı sofrayı kurmuş, salatayı hazırlamış, mutfakta köfte kızartıyordu. Çok özledim Bozova'nın kuru köftelerini dadı, dedim. Bir koşu kıyma aldım geldim şu aşağıdaki kasaptan. Bilirim çok sevdiğini de. Bu yaşıma geldim. Sizin köfteler gibisini hiçbir yerde yiyemedim. Ekmeğini ve baharatını bol tutarız da ondan kızım, dedi Zinet dadı. Aslı da gelecek değil mi? Bilmiyorum. Ben söyledim söylemesin ama bunlara fazla ısrar edilmiyor. Edilmez. Gençlere laf anlatmak kolay değil. Kendi gençliğini hatırlasana. Son 24 saattir başka şey düşündüğüm yok zaten dadı. Çocukluğumla gençliğimin arasında savrulup duruyorum. Annemin hastalığı beni anılarımın içine attı nedense. Sofraya 2 kişilik servis koymuş Zinet dadı. Elinde köfte tabağıyla gelip dikildi başıma. Otursana dedim. Orası Aslı'nın yeri. Gelecek olursa ona da bir tabak koyarız. Otur Allah aşkına dadı. Fazla ısrar ettirmedi. Biraz tedirgin, ilişti karşımdaki iskemleye. Demek üzülürdü annem ben yürüyüşlere katılıp gözaltına alındığım zamanlar, dedim pat diye. Üzülmez olur muydu? Sabahlara kadar dolaşırdı evin içinde elinde cigarayla. Nedim Bey'im boşuna teselliye çalışırdı onu. Kuruttun ananı kızım, kuruttun. Bu yüzden Utku'yu dışarı yolladılar. Ortayı bitirir bitirmez. Ben bu çektiklerimi bir kere daha yaşayamam dediydi babana. Bu da kim bilir kimlerin peşinden gidecek dediydi. Bence yanlış yaptı dışarı yollamakla. Gitti de gelmez oldu oğlu. Alsana dadı dedim köfte tabağını uzatarak. Onlar Aslı'ya kalsın. Ayol köfte dolu tabakta, ona da kalır, al sen. Çatalının ucuyla bir tane aldı, koydu tabağına. Zinet dadı, annemin bunalıma girmesine ben mi sebep oldum sence? Benim yüzümden mi yattı kliniğe? Bunu da nereden çıkardın şimdi? Sen demedin mi anneni çok özdün diye? Anasını üzmemiş çocuk gelmiş mi bu dünyaya? Analar hep üzülür durur kızım. Bir neden bulurlar evlatlarına üzülmek için. Bak Semih Hanım oğlu çocuklu dul aldı diye. Sultan Hanım büyük oğlu şehirli kız, küçük oğlu akılsız kız aldı diye üzüldü. Torunu Yağız'a varırsa diye de üzülmüştü rahmetli. Seninki de bir bahane buldu işte üzülmek için. Ne? Yağız kızlardan biriyle evlenmeye mi kalkıştı? Serpil'e göz dikliydi bir ara. İnanmıyorum. Gülmeye başladım. Vallahi doğru. Serpil boşanıp da dönmüştü ya Bozova'ya o yaz. Hala bekardı Yağız. Yusuf Bey'le de arası çok iyiydi. Kim bilir neler çeviriyorlardı birlikte Kerami Bey'e karşı. İşte tam o ara Serpil'i teselli etmek bahanesiyle köşke çiçek getirmeler, kızı gezmelere götürmeler. Neyse geçmiş zaman. 5. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 6. kaset A yüzünde. Sayfa 207.